Ayrım 7.
Kadınlar dehşet içinde acı çığlıklar atarak kaçışmaktaydılar. Ama hepsi birkaç dakika sürdü. Silahları ellerinden alınmış olan Pavlyukovsiler bir avluya sürüklenip kırbaçtan geçirildikten sonra sokağa fırlatıldılar. Kavga sırasında güzelin papakasını yitirmiş olan Pavlyuk başı açık, yüzü gözü kan içinde kalmıştı. Zıvanadan çıkmış bir halde atına atlayıp adamlarıyla birlikte uzaklaştı. Gecenin tadı kalmamıştı artık. Kadınlar dansa kalkmayı reddediyor ve evlerine götürülmeyi istiyorlardı. Bunu gururuna yediremeyen Golubov birden horozlanmıştı. Hiç kimse çıkmayacak salondan. Kapıları kapayın. İtirazlara karşı da inatçı bir sesle devam etti. Danslar sabaha kadar sürecek. İlk valsi ben açıyorum. Yeniden başladı müzik. Ama kimse de eğlenecek hal kalmamıştı. Zaten Albay da Popovna ile ilk figürü yapar yapmaz nöbetçiler salona dalıp haykırmaya başladılar. Pavlyukovsiler sardı tiyatroyu. Ve hemen ardından kısa bir çatırtı koptu. Sahneye açılan pencere paramparça bir halde havaya uçmuş ve açılan boşlukta somağını oradan oraya döndürerek kaçan silüetleri yakalamaya çalışan bir mitralyöz belirivermişti. Başka çare kalmadığını gören Paryanitsya revolverini çekti ve bir kurşunda dağıttı ampulü. Dipnot 1. İç savaş döneminde Ukrayna'yı haraca kesen çeteci Pavlyuk'un partizanları. Ampulün bir bomba gibi patlayıp etrafa sıçramasıyla birlikte bütün salon koyu bir karanlığa gömüldü. Sokaktan doğru ağza alınmaz küfürlerle karışık tehdit dolu emirler yükselmekteydi. Hepiniz dışarı köpekler! Ağlaşan kadınların isterik çığlıkları, Golubov'un umutsuzluk içinde haykırdığı emirler, kurşun sesleri ve bağırmalar kulak tırmalayıcı bir gürültü halinde devam ederken hiç kimse servis kapısından rüzgar gibi pırlayan Paryanisya'nın boş sokakları aşarak kurmay merkezine doğru koşuştuğunu fark etmemişti. Yarım saat geçmişti. Gerçek bir savaş havası hüküm sürmekteydi şimdi kentte. Gecenin derin sessizliğini birdenbire delik deşik eden tüfek çıtırtılarıyla mitralyöz seslerini duyup neye uğradıklarını kavrayamamış olan sakinler ılık yataklarından çıkmış ve kulaklarını pencere kapaklarına yapıştırmışlardı adeta. Ama onlar ne olup bittiğini ve bu gürültünün niçin koptuğunu anlayamadan ortalık durulmuştu. Çok geçmeden de hiçbir şey duyulmaz oldu. Kentin dış mahallelerinden doğru bir mitralyözün havladığı duyuluyordu yalnızca. Gün doğuyordu. Ortalığa dehşet saçan bir söylenti dolaştı kentte. Irmağa egemen sarp ve pis bir yamaç üzerinde sıralanmış, dar pencereli basık barakalara kadar sızdı bu haber. O yamaçta akıl almaz bir karışıklık ve yoksulluk içinde Yahudi toplumu yaşamaktaydı. Seraş ve Buruşak'ın bir yılı aşkın zamandır çalışmakta olduğu basım evinde işçilerin çoğu Museviydi ve Seraşka akrabalarına bağlanır gibi bağlanmıştı onlara. Ayrıca da bu Museviler besili ve gururlu patronları Blüsteinman'a karşı birleşik gerçek bir aile gibiydiler. Kesiksiz bir mücadele vardı efendiyle ücretlileri arasında. Blüstein elinden geldiğince az parayla idare etmek niyetindeydi onları. Bunun içinde işin haftalarca durduğu olurdu. Tüpo işçileri grev yapıyordu. Hepsi 14 işçiydiler. En gençleri olan Seraşka'nın görevi günde 12 saat durup dinlenmeksizin baskı makinesinin kolunu çevirmekti. O gün işte arkadaşlarının alışılmadık şekilde sinirli oluşu Seraşka'nın gözünden kaçmamıştı. Devir kargaşalık devri olduğu halde müessese pekala çalışmaktaydı. Ataman şefi Petli Yura'ya yapılan çağrıları basmak gerekiyordu durmadan. Veremli olan sayfa bağlayıcısı Mendel, Seraşka'yı bir kenara çekmiş ve melankolik bakışlarını gözlerine dikerek sormuştu. Kentte bir pogrom hazırlandığından haberin var mı? Şaşırmıştı çocuk. Hayır dedi, hiçbir şey duymadım. Mendel sararmış kuru elini Seraşka'nın omuzuna koyarak evet evet diye fısıldadı. Gerçek bu. Yahudileri yağma edecekler. Hırpalayıp öldürecekler gene. Söyle şimdi bu felaket zamanında arkadaşlarına yardım etmek ister misin? İstemez olur muyum dedi Seraşka. Söyle ne yapacağım? Sen yiğit yürekli bir çocuksun Seraşka. Sana güvenimiz var. Senin baban da bizim gibi bir işçi. evine kadar fırla ve sor ona, bizlerden birkaç ihtiyarla birkaç kadını evde gizlemeye razı olur mu? Evet derse hep birlikte seçip karar veririz kimlerin sizde kalacağına. Bir de sor bakalım seninkileri, belki başka tanıdıkları da vardır, adam saklamayı kabul edecek olan. Bu haydutlar Ruslara ilişmeyecekler şimdilik. Bütün alışverişleri bizimle. Hadi yavrum fırla. Çünkü zaman yok. Tamam Mendel, fırlıyorum. Pavka'yla Klimka'ya da gideceğim. Anne babaları reddetmeyecektir eminim. Kim bu Pavka'yla Klimka? İyi tanıyor musun hiç olmazsa? Nasıl tanımam? Süt kardeşim gibidirler. Pavka Korçagin'in abisi tesviyecidir. Korçagin mi dedin? Onu ben de tanıyorum. Komşuyduk çünkü. Kendisine güvenilebilir. Hadi Seraşka, çabucak bir yanıt getir bize. Pavle Yutkovizlerle Golubovsiler arasındaki savaşın ertesi günü başladı pogrom. Yenik düşüp kent dışına püskürtülen Pavlyuk gidip komşu kasabayı istila etmişti. İki taraftan da 10'ar kişi ölmüştü çarpışmalarda. Cesetler aceleyle mezarlığa taşınmış ve gösterişsiz bir törenle hemen gömülmüştü. Övünülecek bir şey olmadığını taraflar da anlamışlardı. İki ataman başıboş köpek gibi sataşmıştı birbirine ve bu durumda gürültülü bir törene kalkışmak gülünç olacaktı. Gerçi Paryanisya, Palyuk'u kızıl haydut ilan etmek amacıyla az çok parlak bir cenaze töreni için diretmemiş değildi ama Papaz Vasili'nin başkanlığındaki Devrimci Sosyalistler Komitesi buna kesinlikle karşı çıktı. Geceki olay Golubov alayını, özellikle de asıl kayba uğramış olan mızraklı süvarilerinin Sotniyas'ını bir derinden yaralamıştı. Yaver bunun üzerine öfkeli askerleri yatıştırmak ve morallerini düzeltmek amacıyla yaşamı tatlandırmayı önerdi albayına. Yaşamı tatlandırmaktan kastı pogromdu. İşin aslında büfecinin kızıyla evlenmek üzere olan albay tam orada ortalığı karıştırmak taraftarı değildi. Ama Paryanisya birliklerin olası bir isyanından söz açınca çaresiz evet dedi. Devrimci Sosyalistlerin Partisi'ne yeni kaydolmuştu albay ve bu hoş olmayan bir durum yaratıyordu. Tatsız dedikodular çıkarabilirlerdi ismi etrafında. Muhalifleri kendisine pogromcu diye çamur atıp baba ataman Petri Yura'nın gözünden düşürebilirlerdi. Ama olsun, Golubov zaten Petri Yura'ya sıkı sıkıya bağlı değildi. Üstelik de kendi aslarına karşı nasıl davranması gerektiğini herkesten iyi bilirdi baba ataman. Aslarının ne biçim insan olduklarını bilmesi gerekirdi. Bizzat kendisi zamanında iktidarın mali güçlüklerini def edebilmek için keyfe el koymalara girişmemiş miydi sanki? Pogromculuğa gelince bu konuda da kendisinden aşağı kalan pek kimse yoktu aslında. Gün doğarken başladı yağma. Kentin üzerinde şafağın sisli ağırlığı dalgalanmaktaydı henüz. Dipnot 1. Özel birliklerin subayı. Budalaca bir düzensizlik içinde yığılmış barakaları ıslak şeritler halinde delen ıssız sokaklarda en basit bir yaşam belirtisi bile yoktu. Sımsıkı kapalı pencerelerle yamalı perdeler gene her zamanki gibi boşu boşuna gizlemeye uğraşıyorlardı evlerin yoksulluğunu. Derin bir sabah uykusuna dalmış gözüküyordu. Yahudi mahalleleri dışarıdan bakıldığında ama evlerin içi tam bir huzursuzluk yuvası halindeydi. Üzerlerine çökmek üzere olan büyük felakete hazırlanıyordu aileler. Her ailenin bütün bireylerini bir tek odada toplamışlardı ve yalnızca felaket nedir bilmeyen küçük çocuklar annelerinin kolunda mışıl mışıl uyumaktaydılar. Paryanisya çok zor uyandı o sabah. Yanağında mavimtırak bir bıçak yarası taşıyan esmer çingene yüzlü topçuların reisi iri yarı Solomiga uzun süre sarstıktan sonra uyandırabildi onu. Uyan artık, uyan bakalım, mikrop hazretleri. Zaman geçiyor, işe bir an önce başlamak gerek. Böyle zil zurna sarhoş olmak için tam bu geceyi mi seçermiş insan? O zaman kavrayabildi ancak Paryanisya, görmüş olduğu aptalca rüyanın gerçek anlamını. Bütün gün boyunca boğazını ince uzun tırnaklarıyla yırtarak kendisini dehşete boğmuş olan kambur şeytan, Salomiga'nın ta kendisiydi işte. Tümüyle ayrılmış bir halde bağdaş kurup oturdu yatağa. Susuzluğun izleriyle gerilmişti ayar suratı. Acı acı genzini temizleyerek yuvalarından uğramış gibi duran karanlık gözlerini gezdirdi çevresinde. İşe başlamak mı dedin? Ne işi? Bir de soruyor, her şeyi mi unuttun imansız? Yahudi kırımından söz ediyorum. Paylanisya gerçekten unutmuştu her şeyi. Bir gün önce Golubov'un pogrom sırasında kalmak üzere gittiği Kutor'da bir tüssülemişlerdi kafayı. Karışıklıklar sırasında albayın kentte bulunması yersiz karşılanabilirdi. Dipnot 1. Ukrayna'da çiftlik, küçük köy. Üstelik de böylece albay kendisinden habersiz geçip gitmiş olan bir yanlışlık için özür dileyebilecek ve suçu aslarına yüklemek fırsatını bulabilecekti. Paryanisya'nın ilk işi kafasından aşağı bir kova su boşaltmak oldu. Böylelikle tümüyle kendine gelince de hızla son emirleri vermeye koyuldu. Bir sıra asker işçi mahallelerini kentten ayırdı. İsyan etme olasılığı olan emekçi takımını bastırmak üzere Lentiskilerin bahçesine bir mitralyöz gizlemişti. Tam hareket etmek üzereyken Paryanisya birdenbire anımsayıp döndü. Az kaldı en önemli şeyi unutuyordum. Allah kahretsin diye haykırdı. Derhal iki kamyon getirin bana. Albaya çeyiz lazım. Düğün hediyelerimizi dolduracağız kamyonlara. Ha ha ha. Geleneği unutmayalım. İlk ganimet komutanındır. İlk pilişte yağ verin. Ha ha ha. Anladın değil mi sersem herif? Bu son sözlerin kendisine yöneldiği Solomiga gülümsemekle yetindi. Gözleri parlıyordu. Anladım dedi. Herkese yetecek kadar piliç bulunur elbet. Sabah sisi yavaş yavaş dağılıyordu. Üzerinde tuhafiyeci fuş tabelasını taşıyan bir burjuva evinin önündeydiler. Paryanisya durun diye emretti adamlarına. Buradan başlayacağız Allah'ın inayetiyle. Atlayın aşağı aslanlarım. Temsil başlıyor. Hafif okşayın şimdilik Yahudi kafalarını. Ağır vurmayın. Her şeyin bir sırası var. Kadınlara gelince akşama kadar dayanacaksınız. Ta ki önüne geçilmez bir arzu. Ne diyorsunuz Allah aşkına Pankorinci diye itiraz etti bir muhafız. Kendimizi tutmak mı? Kadın razı olursa da mı tutacağız yani kendimizi? At kişnemesini andıran bir gülüşme koptu. Paryanisya hayranlık dolu bir bakış fırlattı muhafıza. Karşılıklı rıza gösterme olursa dedi, kuşku yok ki hiç kimse bu işe karışamaz. Mağazanın girişindeki kalın meşe kapı yaver tarafından atılan müthiş tekmeyi umursamadı bile. İçeri girebilmek için mal sahibinin dairesinden dolaşmak gerekiyordu. İki subay o kapıya doğru yöneldi. İçeridekiler nal seslerinin gürültüsünü duymuş ama yağmanın kendilerinden başlayacağını ummamışlardı. Atlar pencerenin altında durup askerlerin konuşması üç insanın umutsuz bir boğuntuyla hareketsiz beklediği odanın duvarlarını aşınca korku yüreklerini kapladı ve titremeye başladılar. Zengin olduğu kadar da zeki bir adam Fuş. Ailesiyle birlikte kenti terk etmek ihtiyatlılığı göstermiş ve evde mallarına göz kulak olmak üzere tatlı ve uysal hizmetçisi 19 yaşındaki Rebeka'yı bırakmıştı. Döndüğünde güzel bir elbise alacağına söz vermişti ve tehlikenin büyüklüğü karşısında tam bir cömertlik krizine kapılarak kıza isterse kendisine can yoldaşı olmak üzere yaşlı anasıyla babasını da çağırabileceğini söylemişti. Böylece kız annesi ve babası bir arada kalıyorlardı. Onların yağma edilecek nesi vardı ki? Üçü de yoksullardılar. Kapı tekmelenmeye başlandığında beyaz saçlı ve korku dolu mavi çocuk gözlü ihtiyar Pezak sessizce dua okumaya başladı. Kudretli Yehova'ya yalvarıyordu kendilerine yardım etmeleri için ve göğsüne büzülmüş olan ihtiyar karısı boğuk bir sesle mırıldanılan duanın uğultusundan merdivendeki ayak seslerini işitmedi bile. Rebeka ise en dip odadaki büyük dolabın arkasına sığındı. Dairenin kapısına atılan bir çift tekme her iki ihtiyarın da aklını başından aldı. Derin derin titremeye koyuldular. Açın kapıyı. Bir tekme daha inmişti kapıya. Arkadan öfkeli bir yığın küfür işitildi. Sürmeye çekecek kuvvet bile kalmamıştı zavallılarda. Üzerine bir yağmur gibi inen dipçik darbeleri altında kapı bir süre sıçradıktan sonra açıldı. Silahlı askerler doldu daireye. İç kapıdan geçerek mağazaya ulaşıp kalın meşe kapının sürmesini attılar. Salomiko tam Golubova'ya ayrılan kumaş, ayakkabı, daha bir alay ganimetle yüklü iki kamyonun ardından gitmek üzereydi ki daireden yükselen ince bir çığlıkla döndü. Adamlarını mağazada bırakıp içeri girdi yeniden. Titremekte olan ihtiyarlara dikmişti yeşil gözlerini. Hemen çıkın evden. İkisi de çivilenmiş gibi kaldılar ve tam o sırada umutsuz bir ses anne diye haykırdı. Çığlığı işten Salomiga ile adamları imdada koştular. Palyanisya ihtiyarları dışarı atın diye emretti. Beni burada bekle Salomiga. Kıza bir çift lafım var söyleyecek. Bir dakika lütfen. Acıdan boğulur gibi kıvranmaktaydı yerde ihtiyar adam. Kadınların en uysalı olan Toyba ise bir dişi kurt gibi saldırıp yapışmıştı Salominga'ya ve haykırıyordu. Bırakın kızımı, dokunmayın ona, bırakın, yapmayın, yapmayın. Çırpınarak odanın kapısına atılıyordu kadın. Jüpanına bir düğüm gibi kenetlenmiş olan bu zayıf parmakları çözüp atamadı Salominga. Derken göğsüne yediği sert darbenin etkisinden nihayet kurtulan Pezak da karısının yardımına koştu. Geçeceğim, bırakın, bırakın diyorum size. Kızım, zavallı yavrucuğum benim. Salomiga'yı kapının önünden çekip almayı başarmışlardı sonunda. Ve öfkeden deliye dönen subay, tabancasının madeni sapını yaşlı adamın ağarmış kafasına indirdi, olanca gücüyle. Pezak sessizce yuvarlandı. Dehşetten, acıdan, öfkeden ve çaresizlikten yarı çılgın bir haldeki Toyba'yı kollarından tutup dışarı sürüklediler. Ve insan dışı çığlıklarla, umutsuz haykırışlarla çınladı sokak. Ani bir sessizlik çökmüştü evin içine. Palyanisya odadan çıktığında Salomiga atmıştı elini kapının tokmağına. Sıra ondaydı. Ama Palyanisya gözlerini arkadaşının gözlerinden kaçırarak "Boşuna girme" dedi. Boğuldu çünkü. O kadar çırpınıyordu ki yüzüne bir yastık bastırmak zorunda kaldım. Pezak'ın cesedinin üzerinden atladı. Koyu kara bir pıhtıya basmıştı. Pek de başarılı sayılmaz bu başlangıç diye söylendi nihayet. Adamlarıyla birlikte çıktı evden. Yerlerde ve merdivende kanlı izler bırakıyordu çizmeler. Bütün kenti kaplamıştı pogrom havası. Haydutlar tıpkı bir aç kurt sürüsü gibi birbirlerinin elinden ganimet koparmaya uğraşıyor, kısa ama vahşice kavga ederek boğaz boğaza geliyorlardı. Kılıçların parladığı görülüyordu yer yer. Bu gözü dönmüş takımı zincirini koparmış bir halde evlere saldırıyor ve hiçbir dirençle karşılaşmadığı için de odaları teker teker arıyor, en karanlık köşeleri bile deşeliyorlardı. Taşıyabildiklerini alıyorlar, taşıyamadıklarını da karma karışık ve artık kullanılmaz yığınlar halinde arkalarında bırakıp çıkıyorlardı. İlk gün iki kurban vermişti. Rebecca ile babası. Ama yaklaşmakta olan gece büyük bir tehlikenin tohumlarını taşıyordu. İçkiyle büsbütün gözü dönen Petty Rosebiler asıl geceyi beklemekteydi şimdi. O iki dehşet gecesini çok insan unutmayacaktır. Sayısız yaşam kırılıp paramparça olmuş, sayısız baş bir anda ağarmıştır o kanlı gecelerde. Getto'nun artık dünyadan ve anılardan kopmuş olan dar sokakları, insafsızca hırpalanmış genç Yahudi kızlarının ergenlik çağına yeni erişmiş taze vücutlarıyla doluydu. Kendilerini teslim etmedikleri için devrilip ölen kızlar. Yalnız ırmağın yanındaki bir evcikte, demirci Naum'un barkasında sert ve ummadıkları kadar insafsız bir direnmeyle karşılaştı çakallar. Demircinin genç karısı için gelmişlerdi oraya. Ama 24 yaşının olanca gücünü çelikten adalelerinde toplayan atlet karısını vermedi. Demir dövmeye alışmıştı o, korkusu yoktu köpeklerden. Göğüs göğüse kısa ve dehşetli bir kavga oldu küçük evin içinde ve çürük karpuzlar gibi patlayıp dağıldı iki Petrovski kafası. Ölüme mahkum olduğunu biliyordu demirci ve öfkelerin en soylusuyla savundu karısını. Kesik silah sesleri çıtırdadı bir süre ırmağın üzerinde. Pabucun pahalı olduğunu gören Golubovsiler suya atlıyorlardı. Son kurşunu saraya saklamıştı Naum. Sonra da tüfeğine süngü takıp ölümün üzerine yürüdü. Ve daha ilk adımda bir kurşun sağanağıyla delik deşik olarak devrildi sarsılan toprağa. Doygun atlarına binmiş olan iri yapılı müjikler bir geliyordu civardan. Arabalarını da getirmişlerdi ve yanlarında Ataman Golubov'un uşaklığını yapan oğulları ne bulursa doldurup götürüyorlardı. Ganimet bolluğundan defalarca gidip gelenler vardı içlerinde. Tipocu arkadaşlarının hemen yarısını evlerindeki mahzende ve ambarda saklamıştı Sereşka. Tam eve dönmek için sebzeliği geçerken bir adam çarptı gözüne şosenin üzerinde koşan. İnce uzun kolları imdat ister gibi havada dolanan, başı açık, yamalı ceketinin faldileri iki, içinde büsbütün şaşkın bir ihtiyar Yahudi yüzü dehşetten felce uğramış bir halde kaçıyordu. dört nala bir atlı kovalamaktaydı ihtiyarı. Kılıcını sıyırmış, son darbeyi indirmek üzereydi. Bir anda fırladı Seraşka ve atı sıyırıp kendi vücudunu gerdi ihtiyarın önüne. Dokunma ona Aydut, pis köpek. Her şey göz açıp kapayıncaya kadar olup bitmiş ve kılıç küçük kumral kafaya inmişti. Kızıllar Petliura'nın kuvvetlerini iyice sıkıştırmaktaydı. Golubov'un alayı cepheye çağrıldığından geri hattı korumakla görevli bir avuç asker kalmıştı kentte. İnsanlar yavaş yavaş cesaretlerine kavuşuyor ve sokağa çıkmayı göze almaya başlıyorlardı. Yahudiler ölülerini gömmüşlerdi. Getto barakaları da kıpırdanıyordu ağır ağır. Dipnot 1. Yoksul Rus köylüsü. Dipnot 2. Getto'da yaşayan Yahudilerin geleneksel kılığını teşkil eden özellikle uzun giysilerin etekleri. Sakin gecelerde çok uzaklarda kopan bir fırtınanın gürültüsüne benzer bir gürültü işitilirdi hayal meyal, o kadar. Uzakta bir yerlerde savaş olanca şiddetiyle devam etmekteydi. Demir yolu işçileri kendilerine iş bulmak için köylere dağılmışlardı. Lise kapalıydı, kentte sıkı yönetim vardı. Pavka pencereye ısrarla vurulduğunu işiterek şaşkınlık içinde uyandı. Vakit geceydi. Kimin vurduğunu seçemedi. Evde yalnızdı. Avlasına gitmişti annesi. Nihayet karar verdi Pavka. Pencere kanatlarını açtı ve seslendi karanlığa doğru. Kim o? Boğuk ve alçak sesle yanıt verildi. Benim, Çukray. Ve gecenin içinde Fedor'un başı belirdi yavaş yavaş. Fısıldadı. Bu akşamı senin evde geçirmek istiyorum. Beni kabul eder misin? O da laf mı? Atla pencereden. Fedor atladı. Ama odaya girince hemen kapakları kapatıp pencerenin önünde beklediler bir süre. Ay doğdu. Yolda kimse olmadığını görünce içi rahatladı ancak. Takip edilmemişti. Yavaş ol, Pavka. Anneni uyandırmayalım. Annem yok. Derin bir soluk aldı Fedor. Görüyor musun kardeş? Grev olayından beri yakamı bırakmıyor bu alçaklar. Arkadaşlar biraz daha birlik olmuş olsaydı, iyi bir karşılama töreni hazırlayabilirdik Sereşup paniklere. 1. Pogrom sırasında. Şöyle hak ettikleri cinsinden gürültülü bir tören. Ama halk çekingen henüz. Ellerini ateşe uzatmaya cesaret edemiyor. Dipnot 1. Ukrayna dilinde Petliura'nın uzun ve süslü paltolar giymiş birlikleri. Kaçırdık o fırsatı. Şimdi herifler benim ardıma düştü tabii. İki kere baskın yaptılar eve. Bugün az kaldı yakalıyorlardı. Çaresiz kalınca ilk önüme çıkan eve arka taraftan sızıp ambara girdim saklanmak için. Bir de ne görsem beğenirsin, ağaca yapışmış bekleyen bir asker. Süngüsü parlıyordu. Oradan anladım. Hemen kırdım tabii ve sana geldim işte. Bir sakınca görmezsen birkaç gün burada kalacağım. Kabul mü? Yaşa. Bir yandan da çamura bulanmış çizmelerini çıkarıyordu konuşurken ve uyumadan önce de uzun süre tütün içti. Pavka'nın geleceğini, işte bu gece ziyareti ve Çukra'yla birlikte yaşadığı 8 gün kesin şekilde tayin edecekti. Yaşamında ilk defa olarak dünyanın temeliyle ilgili sözler duydu Pavka. Bu yepyeni düşünceler allak bullak etmişti kafasını. Bir kapana sıkışmış gibi olan gemici, bölgeyi boğan Jatvolotlakilere, karşı duyduğu bütün kini büyük bir öfkeyle aktarıyordu çocuğa. Basit ve dolaysız bir dille açık seçik konuşuyordu. Hiçbir şey yoktu çözümsüz kalan. Çok iyi tanıyordu bastığı yeri ve Pavka, devrimci sosyalist, sosyalist demokrat, sosyalist Polonya gibi en güzel, en çeşitli isimler altında sunulan bir alay partinin, aslında işçi sınıfının en gözü dönmüş düşmanlarından teşekkül ettiğini ve zenginlere karşı en kararlı mücadeleyi yürüten tek devrimci partinin Bolşevik Partisi olduğunu anlamaya başlıyordu artık. Pavka önceleri işin içinden çıkamıyordu bir türlü ve işte şimdi sapasağlam bir adam çıkmıştı karşısına. İnanmış bir komünist, yüzü soğuk rüzgarlarla kavrulmuş gerçek bir Baltık gemicisi.